Ayrım 10. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 113. 5. Sinemanın önünde Perihan'ın gelmesini beklerken çok iyi biliyordu ki aşk değildi duyduğu. Aşk vurdu mu dünyasını alaboyayan, tepeden inme bir duygu değildi onun hayatında. Aksine bu yaşa gelinceye kadar daima denetlemekten kurtulamadığı bir duygu olarak tanımıştı aşkı. Hiç değilse başlangıçta. Çocukluğundan beri sevdiği ya da sevmek istediği bir kız, bir kadın olurdu daima hayatında. Bu yüzden de daima aşık sanırdı kendini. Nedir ki aşk sandığı bütün bu ilişkilerin temelinde daima kendi seçimi, kendi kararı vardı. Aşkı ararken karşılaştığı çevresindeki kadınlardan, kızlardan birini aradığı kadın, aradığı kız sanır, seveceğim derdi. Kendi kendine sevmek için söz verirdi adeta. Sözünü yerine getirmek için de seçtiği kadının, kızın çevresinde gece gündüz dolanmaya, aklına ne delilik gelirse yapmaya başlardı. Sonra gördüğü karşılık ölçüsünde bu serüvene gerçekten kaptırırdı kendini. Diyelim ki uçurtmanın ipi başlangıçta elindeydi. Korkusuz salardı uçurtmasını, salardı havalansın. Ama bir kez uçurtma rüzgarını aldı mı, saldığı ipi toplamak artık elinde olmaktan çıkardı. Tıpkı uçurtma örneğinde olduğu gibi aşk da sevmek istediği kadından, kızdan gelmeye başladı mı artık kendi denetiminden kurtulurdu. Böyle bir alışkanlık doğardı sevdiği kadınla arasında. Gerçekte aşk, belki de bu alışkanlıklardan sonra doğan, gelişen bir duyguydu. Bir süre bu alışkanlık yönetirdi bütün davranışlarını. Elinde olmadan sürüklendiğini duyardı. Günün birinde ayrılmak zorunda kalıp da ayrıldılar mı tütün gibi, alkol gibi arardı kadını. Tütünsüz kalmış gibi olurdu. Sonra bir yorgunluk, bir tutukluk çökerdi üstüne. Kırgın, küskün dönerdi köşesine. İyileşmek için güneşte uzanan yaralı hayvanlar gibi adeta kımıldamaya, adım atmaya üşenerek günlerce hevessiz, isteksiz dolaşır, ta neden sonra bir gün az çok kendine geldiğini, yeniden çevresindeki kadınlardan, kızlardan birini seçip acaba bu mu diye kalbini sorguya çekmeye başladığını duyardı. Çok geçmeden soru değişir, o değildi, bu olur, sonra geçmişten, anılardan büsbütün koparak seveceğim bu diye kesin bir karara dönerdi. Şimdi sinemanın önünde yerinde duramayacak kadar sabırsızlanırken duyduklarını açıkça söyle deseler hiç kuşkuya düşmeden iç sıkıntısı derdi. Tatsız, hoşlanmadığı bir işe girişmiş gibi duyuyordu kendini. Kaçıp gidebilse, sinemanın önünden kopabilse, içindeki sıkıntının dağılacağını sanıyordu. Ama kaçacağına, Perihan'ın hangi yönden geleceğini bilmediğinden, caddenin her iki ucunu da gözden kaçırmamaya çalışarak sinemanın önündeki kaldırımda aşağı yukarı fır dönüp duruyordu. Perihan gelmekte geciktikçe bazen de birdenbire büyüyen bir pişmanlık sarıyordu içini. Ne işi vardı burada? Sevmediği bir kızı ne diye bekliyordu? Çünkü aşık olacağını, kapılacağını hiç düşünmemişti Perihan'a. Olsa olsa yalnızlığı, bir kadının yakınlığına, sıcaklığına duyduğu özlem itmişti onu Perihan'ın peşine düşmeye. İstediği oyalanmaktı sadece. Orospularla düşüp kalkmaktan hoşlanmazdı. Hatta tiksinirdi. Ona kalırsa kadın vücudunun parayla satın alınması, pazara sürülmesi, insanlığın en acı, en utandırıcı, en yüz karası alışkanlıklarından biriydi. Kadınla erkek dünyanın her yerinde bu alışverişi tam bir vurdum duymazlıkla yürütebiliyorlarsa, bunun nedenlerini insanın sırasında kendi kusurlarına alışabilmesindeki kolaylıkta, duygularının körlenebilmesine rahatlıkla seyirci kalmasında aramak gerekirdi. Yasak aşkları, yani başkalarının karılarını ayartmayı da sevmezdi. Önce ince eleyip sık dokuduğundan falan değil, salt gizli kapalı işlerden hoşlanmadığı için. Dört duvar arasında kalan bir aşktan tat almıyordu. Onun istediği, hoşlandığı kadınla yatakta olduğu gibi sokakta gezdiği, yürüdüğü yerde de beraber olmaktı. Perihan'ı bu yüzden seçmişti işte. Perihan bütün gençlik isteklerini karşılayabilirdi onun. Ama daha başlarken geçici olarak düşünüyordu bu ilişkiyi. İstanbul'a yerleşeceği günlere kadar, en geç önümüzdeki yaz, kasabadan ayrılıp İstanbul'a yerleşmek istediğine göre kasabadaki yazıhanesini kapatır gibi kesebilecek miydi Perihan'la ilişkisini? Sonunda bu işi yüzüne gözüne bulaştıracağını, üzüntüsüz içinden sıyrılamayacağını sezdiği içindi duyduğu pişmanlık. Bundan önceki ilişkileri kendi buyruğu dışında kalan etkenlerle bir yerde kopmuş yürümemişti. Ya çok gençti, ya parasız ya da işsizdi o sıralar. Ya da sevdiği kadın onunla birlikte kasabasında yaşamaya razı olmamıştı. Şimdi ise mesleği vardı, kazancı yerindeydi, evlenecek yaştaydı. Üstelik hoşlandığı kız yaşadığı kasabada karşısına çıkmıştı. Perihan boyun eğecek miydi ilişkilerini onun istediği yerde kesmeye? Şimdi şaka gibiydi, oyun gibiydi yakınlıkları. Gülümseyerek yaklaşıyorlardı birbirlerine. Sonra etleri, istekleri girince işin içine, gözyaşları karışınca, tek yanlı olarak bu ilişkiyi kesip kasabadan ayrılabilecek gücü bulabilecek miydi kendinde? Bu kuşkular aklından hızla gelip geçtikçe, keşke gelmese de kurtulsam bu sıkıntıdan diyordu kendi kendine. Ama henüz Perihan'ın %100 geleceğine inanarak söylüyordu bunu. Kızın gelmeyeceğini hiç mi hiç aklından geçirmiyordu. Sık sık saatine bakıyordu. 4:20 geçe saatine baktığı zaman yüreğine bir kurt tur düştü. Ya gelmezse? Gelmesin diye geçirdi içinden hafifçe bozularak. Senin istediğin de bu değil mi? Fakat hemen anladı ki istediği bu değildi. Etiyle, kemiğiyle, içi içine sığmayarak istediği gelmesiydi Perihan'ın. Daha sabahtan uyanır uyanmaz ilk aklına takılan şey saat 4:30'da buluşacaklarıydı. Günün uzadıkça uzayan saatlerini nasıl, nerede geçireceğini bilememişti. Öğleyin uğrayıp biletleri almış, 4:05 geçe tekrar sinemanın önünde bulmuştu kendini. Perihan'ın açık gri bir pardesüsü vardı. Ankara Palas'ın köşesinden sinemaya doğru dönen her gri pardesülü kadını önce pardesüsünü görerek birden Perihan sanıp heyecanlanıyor, sinemanın önünden geçen tramvaylarda gördüğü gri pardesülü kadınlar elinde olmayan yüreğini yerinden oynatıyordu. Sinemanın önünde kendisi gibi dolanan genç erkekler, yetişkin kızlar vardı. Bekledikleriyle buluştukça sinemaya giriyorlar, girmeden önce kapıya doğru ilerlerken de her biri ona daha gelmedi mi der gibi bir bakışla bakıyorlardı. Gerçekten gelmeyecek miydi acaba? Kapıldığı bu kuşku ile kendine olan bütün güvenini yitirdi. Bir çeşit paniğe kapılarak sinemanın önünde telaşlı telaşlı dolanmaya başladı. Deminden beri aklından geçirdiklerinden yalanı yüzüne vurulmuş gibi utanıyordu. 4:30'a 5 kala Perihan Ankara Palas'ın köşesine dönerek göründü. Gri pardesülü değildi, bej rengi, spor bir tayör giymişti. Hızlı hızlı yürüyordu. Karakolun önüne gelince Nihat'ı gördü, sağ kolunu havada salladı. Bütün korkularını, bütün kuşkularını bir an içinde unutuveren Nihat ona doğru yürüdü. Demokrat İzmir gazetesinin önünde karşılaştılar. Perihan gülerek elini uzatırken, "Geciktin mi?" dedi sadece. "Yo, 4:30 olmadı daha. Siz çok mu oldu geleli?" 10 dakika kadar bir şey. Yan yana sinemaya doğru yürüdüler. Sinemanın girişinde biletleri görevliye uzatırken Perihan'ı önüne aldı. Salon boşalmamış, iç kapılar açılmamıştı henüz. Sinemanın holü kontrol kapısına kadar doluydu. Dolu bir dans pistinde slow yapar gibi ayaklarını sürüyerek o kalabalığın arasına karıştılar. Perihan neredeyse kollarının arasındaydı. Arkadan gelenlerin daha da sıkıştırmasıyla sık sık kızın gür saçlarına gömülüyordu yüzü. Neyi ansıttığını kesin olarak çıkaramadığı sağlıklı bir kokusu vardı bu saçların. Güneşte kuruyan otları, yaz akşamları bahçe duvarları dibinden geçerken duyduğu kokuları andırıyordu. Perihan başını omuzu üstünden hafifçe ona doğru çevirerek konuşuyordu. Konuşacak söz bulmakta kendine güveninden gelen bir rahatlığı vardı. Bu 2 dakika içinde Nihat'a İzmir'e ne zaman geldiğini sordu. Gülerek kendisinin bir gün önce her tarafı dökülen bir otobüste nasıl geldiğini anlattı. Ablası ile eniştesinin filmi görüp beğendiklerini sıkıştırdı araya. Derken anlatmaktan hoşlandığı besbelli bir konuya getirdi sözü. Ablasının 5 yaşında bir kızı vardı. çok tatlı şeydi. Her gelişinde eline ayağına dolanır, peşini yakasını bırakmazdı. Sinemaya gelmek için sokağa çıkarken zor kurtulmuştu elinden. Konuşması sade, yapmacıksızdı. Fakat yakınlarındaki erkeklerle kadınların gene de onunla ilgilendiklerini fark etti. Nihat erkekler çekingenlikle şöyle bir bakıp bakışlarını çeviriyorlar. Az sonra kendilerini alamayarak acaba ne vardı, neydi, o görüp de unuttuğum der gibi tekrar bakıyorlardı kıza. Kadınlar ise uzun uzun süzüyor, inceliyorlardı. Nihat bir kadının güzelliği, hele değişik güzelliği, giyinişiyle kadınların erkeklerden daha çok ilgilendiğini bilirdi. Perihan önemsemez görünüyor, alışık görünüyordu bu ilgiye. Nihat ise sıradan bir kızla beraber olmadığını anlıyordu. Nihat soluğunun saçlarında kırıldığını duyuyor, aralarındaki bu yakınlığın er geç kızın cinsel yanını etkileyeceğini umuyordu. Nitekim çok geçmeden kız gıdıklanmışçasına başını omuzları arasına çekerek silkindi. Bir baş devinimiyle saçlarını geriye onun yüzüne doğru attı. Salonun kapısına doğru sürükleniyorlardı kalabalık arasında. Nihat hafifçe kolları üstünden kavradı kızı. Kumaşın altından etlerinin diri gerginliğini duydu avuçlarında. Sonra sağ elini aşağıya doğru kaydırdı. Ta kızın yana sarkık sağ elini buluncaya kadar. Bu eli avuçladı, sevgiyle sıktı. Tam bir cinsel gerilim içindeydi. Göğsünden kopan bir sıcaklığın dalga dalga bütün gövdesine yayıldığını, ayaklarının adeta yerden kesilerek havalandığını, başının tatlı tatlı döndüğünü duyuyordu. Perihan başını ona doğru çevirdi. Yenik bakışlarla gülümseyerek yavaşça "Yapmayın." derken parmaklarını onun eli üstünde sıkıp gevşetti. Ama elini onun avucundan kaçırmadı. Yalnız baş parmağıyla Nihat'ın elinin sırtına iki kısa vuruş indirerek uslu durmasını anımsattı. Henüz seni seviyorum diyemiyordu Perihan'a. Diyecek olsa yalan söylediği sesinden belli olacak gibisine geliyordu. Çok güzelsiniz diye fısıldadı saçlarının arasına. Perihan bir daha başını döndürdü. Teşekkür ederim dedi tatlılıkla. O yenik bakışları teslim olsam mı olmasam mı der gibi dolaştı Nihat'ın yüzünde. Salona girerlerken yarın İzmir'de misiniz diye sordu. Nihat umutla evet dedi, buluşalım mı? Onun için sormadım. Buluşabilirdik. Sadece bilmek istedim. Elini Nihat'ın elinden çekerken ekledi. Çıkınca konuşuruz. Filmi birbirlerine sokularak el ele seyrettiler. 2 saat boyunca elleri parmakları hiç durmadı. Birbirlerinin elleri parmakları üstünde gezindi durdu. Filmde Joseph Cotten ile Gregory Peck kardeştiler. İkisi de Jennifer Jones'u seviyordular. Sevgililerinin romantik ölümüyle bitiyordu hikaye. Nihat etkilenmişti. Sinemadan çıkarlarken hikayenin verdiği o duygusallıkla sordu. Nasıl buldunuz filmi? Perihan kesinlikle sevmedim dedi. Nihat sahi mi söylüyor gibilerinden baktı kıza. Neden? Bana göre değil. Ne gibi? Perihan güldü. Fazla karışık. Sonra ciddileşerek ekledi. Fazla da abartmalı. Hiç sevmem üçlü ilişkileri. Nihat haklı olduğunu sezdi Perihan'ın. Gerçekten çocukça bir yanı vardı hikayenin. Kadınlar bu konularda aldanmıyorlardı kolay kolay. Sinemanın önünde gene erkeklerin, daha çok da kadınların bakışları Perihan'ın üstündeydi. Konağa doğru yürüdüler. Nihat, ne yapıyoruz şimdi dedi. Sizi bilmem, ben eve dönüyorum. Beraber yemek yesek, imkansız, geç kalırım. Yarım saatliğine bir yerde bir şey içsek, beklerler. 7'de evde olmam lazım. Güldü. En çok da yeğenim bekler, onu üzemem. Yabancılaşmış gibiydi konuşması. Ayrılmaları gereken iki insan olduğunu ansıtıyordu. Kısa bir süre sustular. Perihan aralarına giren soğukluğu yumuşatmak için ''Başka bir gün daha uzun otururuz.'' dedi. ''Söz mü? Unutmazsam eğer.'' Gülüştüler. ''Ne tarafta oturuyorsunuz?'' ''Alsancak'ta.'' Bir fayton geçiyordu yanları sıra. Nihat faytonu durdurdu. ''Alsancak'a götüreyim sizi.'' ''Otobüste daha çabuk gitmez miydik?'' ''Fark etmez.'' Faytona bindiler. Perihan, ''26 Ağustos kapısına yakın oturuyoruz.'' dedi. Nihat, ''26 Ağustos kapısına.'' diye tekrarladı arabacıya. Kasım akşamlarının erken koyulaşan karanlığı daha da artmıştı faytonun körüğü altında. Fayton konak alanını geçti. Konak Camii'nin yanından Cumhuriyet Bulvarı'na girdi. İnsansız, pamuk tozu, üzüm incir ekşimesi kokan antrepolar arasına daldı. Hemen birbirini aramaya başlayan elleri, önce oturdukları koltuğun kuru, soğuk derisi üstüne indi. Sonra birbirini bulup kenetlendi. Perihan başının üstünden genişleyerek arabacının sırtına kadar uzanan körüğe baktı. Tekrar Nihat'a çevirirken bakışlarını, körüğü bir örtü gibi üstüne çekmişçesine köşesine sinerek büzüldü. "Üşüdüm," dedi ürpererek. Nihat güçlükle yutkunarak, "Biraz serin," diye karşılık verdi. Perihan'dan ayıramıyordu bakışlarını. "Niye öyle bakıyorsunuz bana?" Nihat derin bir iç çekti sadece. Perihan'ı kucakladı, öptü. Perihan küçülmüş, çocuklaşmış gibi sokuldu. Nihat'ın uzun uzun öpmesine sessizce bıraktı kendini. Sonra başını Nihat'ın omzuna indirdi. Nihat bir süre kızın yüzünde, saçlarında dolaştırdı boş elini. Eli daha sonra omuzuna, beline, kalçalarına doğru indi kızın. Perihan silkindi, tıpkı sinemanın girişinde olduğu gibi. "Yapmayın," dedi. Yenik, güçsüzdü sesi. Nihat, "Canım benim, bir tanem," diye fısıldadı. Perihan sustu, dalgınlaştı. Nihat parmak uçlarıyla çenesinin altından tutarak yüzünü kendine doğru çevirdi kızın. Bir sokak lambasının altından geçerken faytonun açtığı ışıkta soru dolu bakışlarını gördü. Durgun, kımıltısızdılar. "Neyin var?" dedi. Perihan iç çekti. Nihat soruyu yeniledi. "Neyin var, söyle." "Yok bir şeyim." Kız yüzünü onun elinden ayırdı, geriye doğru çekildi. "Başlamasak daha iyi olur," dedi. Barışa, huzura özlem duyan bir insanın sesiyle. Nihat, "Çocuk olma," dedi. "Bayılıyorum sana." Hala seni seviyorum diyemiyordu. Perihan'ın, "Evet, sadece o kadar," diyen bakışları uğrayıp geçti yüzünden. Sonra bu bakışlar, "Öyle de olsa önemi yok," diye geri döndüler. Perihan güldü. "Pekala," dedi, "başlayalım öyleyse." Tekrar dudak dudağa geldiler. Şimdi o da öpüyordu Nihat'ı. Arabacı işinin adamıydı. En karanlık, en boş sokakları seçerek sürüyordu arabasını. Cumhuriyet alanından nikah dairesine doğru saptı. Tek canlı yoktu sokakta. Ağaçların koyu karaltıları altında ilerliyordu araba. Birbirlerini sıcaklıkları, ağırlıkları ile duyuyorlardı. Gittikçe davranışlarındaki ölçüyü unutarak sevişiyorlar. Her deliliği yapabilecek bir ısıyı aşıyor, buharlaşıyor, tutulmaz oluyordu istekleri. Nihat hiç düşünmediği bir anda etekliği altından kızın genç diri bacakları arasında ilerlerken duydu elini. Sonra eli ilerleyebileceği yere kadar ilerledi. Bir sıcaklığın arasında yayılıp yuvalandı. Genç diri bacaklar dudakları arasındaki dudaklar ile birlikte gerilip titrediler. Yüzünün kanı çekilmiş gibi oldu kızın. Sarhoş başı dudaklarının ucunda hafif hafif sallandı. Nihat yine hiç düşünmeden kucağına aldı kızı. Kalçalarının sıcaklığının bütün belinden aşağısını sardığını duya duya başını kızın göğüsleri arasına gömdü. İncecik bir yün kazağın altından başı gittikçe dönerek kuşaklar üretecek gücünü kokladı bu canlı göğüslerin. Kızın ellerinin bütün duyarlılıklarıyla saçlarında gezindiğini duyuyordu. Emzirmek ister gibiydi onu. Daha sarıldı, daha sokuldu kıza. Daha daha. Gövdesinin itişleri boşalıp dinesiye kadar. Durgunlaştıkları sırada kız köşesine kaydı. Etekliğini düzeltirken bir çeşit savunmaya geçerek, "Delilik bu bizimkisi," dedi hafifçe. Artan bir sevinç sarıyordu Nihat'ı. Kızın elini yeniden aldı avucuna. Ama tatlı bir delilik. Fayton Atatürk Lisesi köşesinden Lozan Bulvarı'na çıkmak üzereydi. Daha önce buna benzer durumlarda hep pişmanlık duyduğunu ansadı Nihat. Şimdi ise gittikçe artan bir sevinç sarıyordu içini. Perihan çabuk sezdi bu sevinci. Savunmayı bıraktı. "Ne yapalım? Olan oldu işte." Omuz silkerek ekledi. "Vız gelir bana." Nihat borçlu gibiydi. Bir şeyler vermek, bir şeyler bağışlamak isteğiyle ısınmış, zenginleşmişti yüreği. "Niye böyle konuşuyorsun? Sevmiyorsun beni. Ne biliyorsun? Sevmiyorsun. Besbelli." Kesindi, kararlıydı duyduğu ses. Kız kopup gidiyordu, uzaklaşıyordu ondan. "Ne söylememi istiyorsun? Sevsen söylerdin." "Hemen söyleyemem. Vakit geçmesi lazım." "Peki sevmiyor musun?" "Tam bilmiyorum. Konuşmaları kesildi. Atların soluğunu, nal seslerini, arabanın tekerleklerinin uyumlu dönüşünü duydular. Teşekkür ederim. Nihat sustu. Doğru konuştuğun için. Şimdi daha aydınlıktı geçtikleri sokaklar. Arada bir karşıdan gelen otomobillerin farları yalayıp geçiyordu faytonun içine. Nihat Perihan'a döndü. Şimdiye kadar gördüklerinden kat kat daha güzeldi gördüğü yüz. Dinle diye başladı. Perihan'ın eli kımıldadı avucunun içinde. Dinliyorum. Önce bildiğim şu. Sevmesem kolaylıkla seviyorum diyebilirdim. Yalan olduğunu anlasa bile her kadın kolaylıkla hazırdır bu söze inanmaya. Ben değil. Yumuşaklıkla diretti. Sen de inanırdın. Yanılıyorsun. Yanılmıyorum. Yalan olduğunu anlayamayacağın için değil. Ya ne için? Sırf onurun yüzünden, onurunu korumak içgüdüsüyle. Perihan uzatmadı. Sonra, bütün söyleyeceğin bu muydu bana? Hayır, şu. Seni düşünüyorum, arıyorum, istiyorum, özlüyorum ama sana aşık mıyım? Henüz tam bilmiyorum. Perihan dalgınlaştı. Haklısın, henüz ben de bilmiyorum. Ne düşündün? Nasıl olduk böyle birdenbire? Nihat güldü. Nasıl? Ne tuhaf. Ne? Bu yıl ilk karşılaşmamız hatırında mı? Otobüsteydin, İzmir'e dönüyordun. Evet, o gün. İkisi de şimdi bir filmden izler gibiydiler o karşılaşmayı. Otobüsün kalkmasını beklerken sen aklıma geldin. Benimle ilgilenirdin, hep yakından bakardın bana. Bir yıl gene buralardayım dedim kendi kendime. Nerelerde acaba? Seviyor mu beni? Acaba ben de sevebilir miyim onu? Tam soru buydu kafamda. Sen yokuşun başından çıktın arkadaşınla. Tuhaf değil mi? Nihat şakaya vurdu önce. Pek değil. Ama tam ucu ucuna, tam aklımdan geçtiğin sırada. İyice duygulanmıştı. Ya sen? Ne zamandır aklımdaydın benim? Araba durdu. Ne olduklarını anlamadılar. Arabacı, 26 Ağustos dedi hafifçe geriye dönerek. Hafif bir gülüş yayıldı ikisinin de yüzlerinde. Unutmuşlardı gidecekleri yeri. Nihat, sapalım mı? Diye sordu. Hayır, inelim. Nihat hakkı olan paranın iki mislini ödedi arabacıya. Yaşlıydı adam. Yüzünün bol bir kumaş parçası gibi kırışık derisi, parmak eninde uzanmış sakallarıyla bakıyordu onlara. Bereket versin derken dudakları arasında yanan cigarası kımıldadı. İndiler, arabacı sırtına dönerek dizginleri tarttı. Perihan yürüdü. Hadi eve kadar götür beni. Karşı kaldırıma geçtiler, sokağa girdiler. Yarın buluşalım mı? Perihan güldü. Ne diye? Sinemanın kalabalığı sıkıştırmış, birbirlerine itmişti onları. Faytonun körüğü karanlığı altında yaklaştırmıştı. Şimdi sokakta, üstelik kızın kendi sokağında uzak düştüklerini duyuyordu Nihat. Cesaretsizdi. Sinemaya gideriz. Hep böyle sinema sinema dolaşacak mıyız? Ataklık taslıyorsun ha? Görürsün sen diye geçirdi içinden Nihat. Toparlanmaya çalıştı. Beraber yemek yeriz, kaleye gideriz, havaya göre. Perihan ürküttüğünü anladı onu. Evcilleştirmeye çalıştığı bir kuşa, bir kediye davranır gibi yumuşadı. Takıldım sadece. Yarın hakikaten gelemem. Ablam eniştemle beraberim. Gücenmezsin ya bana. O halde ne zaman? Haftaya. Gene bu kadar mı? Ya nasıl olsun? Cumadan buluşsak? Perihan susmuş dinliyordu. Sinema sinema dolaşmayız. Ne yaparız? Önce hoş bir yerde yemek yeriz. Sonra istersek sinemaya gideriz. Oradan da bir gece kulübüne gider dans ederiz. Sonra kim açar evde kapıyı bana? Eve gitmezsin. Ya nerede kalırım? Otelde. Seninle mi? Olamaz mı? Aynı odada kalamayız ki evlilik belgesi isterler. Yan yana iki oda ayırtırım. Hoş olur, ben de isterim ama... Bu kadar açık konuşması ataklaştırıyordu Nihat'ı. O halde... Nazlanmasını, sonunda yapacağı işe önceden olmaz demesini hiç sevmeyen bir kızdı. Peki, bir deneyelim dedi durdu. İki bahçe kapısı ötede iki katlı bir apartmanı gösterdi başıyla. Ablamlar üst katında oturuyorlar. Geldik. Nihat, o halde haftaya dedi. Haftaya. Altıda konak iskelesinde. Ona da peki. Nihat da güldü. Doğrusu anlayışlı kızsın. Sandığından da fazla. Geri dönerken daha ilk adımlarda bir kuşku yerleşti içine. Ya başka bir erkek varsa hayatında? Bu gece yarın o erkekle buluşacaksa? Daha önce tanıdığı kızlar, hele evlenme yaşındaki kızlar, arkadaş diye, akraba diye koca adaylarının hepsini hoş tutarlardı. Ne kadar çirkin olursa olsun, Perihan'ın o gece ertesi gün başka bir erkekle buluşabileceğini düşünmekten kurtulamıyordu. 26 Ağustos kapısından fuara girdi. Tenis kulübüne uğradı. Tuğrul kulüpte onu bekliyordu. Rakı masasını donatmıştı hafiften. Perihan'ın adını karıştırmadan sinemaya gittiğini söyledi. O gece ne yapsa kurtulamadı kuşkularından. Geç vakit Tuğrul'dan ayrıldıktan sonra bir iki gece kulübüne uğradı. Her birine girerken bir köşede ya da dans pistinde Perihan'ın dalgalı kızıl saçlarını bir erkek başıyla yan yana göreceğini sandı. Elbette ki aldandı. Gece oteldeki yatağında duyduklarını ölçüp biçerken utanıyor, hatta iğreniyordu kendinden. Kıskançlık falan değil, düpedüz mızıkçılıktı kapıldığı kuşkular. Ne kadar kendi kendini açıklamaktan çekinse de kulp takmaya çalıştığını görüyordu kıza. Böylelikle dönebilecek, kaçabilecekti bu ilişkiden. Pazar sabahı 11'e doğru Tuğrul'la buluştular. Güneşli ılık bir gündü. Fuarda göle doğru yürüyordular. Niyetleri ada gazinosunda yemekti yemeği. Birden karşıdan geldiğini gördü Perihan'ın. Ablası ile eniştesinin 2-3 adım önünde, 5 yaşlarında saçları beline kadar inen bir kıza eğile eğile konuşarak yaklaşıyordu. Kendisine bakıyordu yan gözle. Bir gün önce giydiği bej rengi spor tayör ablasının üstündeydi. O gene gri pardesünü giymişti. Kızarmıştı Nihat'ı görünce. ''Ne hoş kız'' dedi Tuğrul. Sonra Nihat'la selamlaştıklarını gördü Perihan'ın. ''Tanıyor musun?'' ''Evet. Nereden?'' ''Urla'da, ortaokulda öğretmen.'' ''Alsana, al işte bu kızı. Evlenmeye kalkmadım ki.'' ''Ne bekliyorsun enayi? Böylesi karşına çıktıktan sonra...'' Tuğrul'du bu. Bir şey istemese olmazdı kendisinden. 10. ayrımın sonu. Sayfa 127.